bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Çocukluğum. Maxim Gorki. Türkçesi Gülen Fındıklı, Derin Çizer. Birinci basım Nisan 1976. İkinci basım Ağustos 1979. Maxim Gorki'nin romanı. Türkçesi Gülen Fındıklı, Derin Çizer. Düzelti Olcay Göçmen. Kapak Mustafa Delioğlu. Kapak filmi Ebru Grafik. Kapak basımı Basım Sanayi Merkezi. Cilt Günsan Ciltevi. Doyuran Matbaasında dizilip basılmıştır. Oda Yayınları. Babal Caddesi No 19-3 Sıhhiyehan Cağaloğlu. Haberleşme Posta Kutusu 57 Sirkeci İstanbul. Tel 27-39-53. Okuyan Yurdagül Sıcak. 1. Bölüm. Babam perdeleri çekilmiş loş bir odada pencerenin dibinde yerde yatıyordu. Beyazlar içindeydi ve alabildiğine uzun görünüyordu. Ayakları çıplaktı, ayak parmakları garip bir biçimde açılmıştı. Göğsünün üzerinde kavuşturulmuş, sükunet içinde dinlenen oyuncu parmaklarının biçimi de bozulmuştu. Bir zamanlar ışıl ışıl parlayan gözlerini, bakır paraların kara yuvarlakları sıkı sıkı mühürlemişti. Babamın o sevecen yüzü kararmıştı. Pis pis sırıtan dişleri içimi ürpertiyordu. Annem üzerine geçirdiği kırmızı etekliyle yarı çıplak babamın yanında çömelmiş, onun uzun yumuşak saçlarını alnından arkaya doğru tarıyordu. Benim karpuz kabuklarını testerelemekten çok hoşlandığım o siyah tarak vardı elinde. Derinden gelen boğuk bir sesle durmadan bir şeyler mırıldanıyordu. Kül rengi gözleri şişmiş, gözyaşı seli içinde eriyip gitmişlerdi. Büyük annem elimden tutmuştu beni. Şişman, tombalak bir kadındı. Kocaman bir kafası, müthiş iri gözleri ve şişik, gülünç bir burnu vardı. Baştan aşağı karalara bürünmüştü. Yumuşacık bir yığındı sanki, bu yüzden de iyice merakımı çekiyordu. O da ağlıyordu. Sesinin tonu anneminkinden çok değişikti ama onunkiyle büyük bir uyum içindeydi. Titreyerek beni elimden çekti ve babamın üzerine doğru itti. Ben inatla karşı koyup onun arkasına saklanmaya çalıştım. Çok korkmuştum. Burada bulunuşumda yadırgıyordum. Daha önce büyüklerim ağladığını hiç görmemiştim. Büyük annemin durmadan yinelediği sözcüklere de hiç anlam veremiyordum. Haydi babana veda et yavrum. Onu bir daha hiç göremeyeceksin. Çok genç öldü zavallı, çok erken. Çok hastalanmıştım. Daha yeni kalkmıştım ayağa. Hastalığım sırasında bunu bugünmüş gibi anımsıyorum. Babam benimle oyunlar oynamış, beni eğlendirmeye çalışmıştı. Sonra birdenbire ortadan yok olmuş, onun yerini başka biri, büyük annem almıştı. Nereden yürüdün diye sormuştum ona. Irmağın yukarılarından, Nijni'den. Ama yürümedim, gemiyle geldim. Suyun üzerinde yürünmez ki. Haydi yeter sorduğun artık. Bu bana hem gülünç hem de şaşırtıcı gelmişti. Evin üst katında iki sakallı İranlı oturuyordu. Bodrum katında ise koyun postu satan sarı benizli bir kalmuk vardı. Merdiven korkuluğundan aşağı kayabilir, basamaklara takılıp taklatabilirdim. Ama su üstünde yürümenin bunlarla ne ilgisi vardı sanki? Her şey bana gülünç bir biçimde karışık ve yanlış gibi görünüyordu. İyi ama niçin? Çünkü her zaman gerektiğinden çok konuşuyorsun demişti gülerek. Konuşması çok canlı, sıcak ve neşeliydi. Daha ilk günden beri iyi arkadaş olmuştuk. Şimdi bu adada ikimizden de bir an önce çıkıp gitmemizi istiyordum. Annemin durumu yüreğimi burkuyor, gözyaşları, sızlanmaları içimde alışık olmadığım bir tedirginlik uyandırıyordu. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Benimle her zaman ciddi olmuş, pek az konuşmuştu. Temiz, düzgün, iri yarı bir insandı, at gibi. Sıkı bir bedeni, korkunç güçlü kolları vardı. Şimdi ise görünüşü hiç de hoş değildi. Yüzü gözü şişmiş, üstü başı darmadağın dolaşıyordu. Bütün giysileri yırtılmıştı. Çoğunlukla kocaman, sevimli bir şapka biçiminde, özenerek taradığı saçları yüzüne, çıplak omuzlarına yayılmıştı. Bir bölümü de büyük bir örgü halinde sarkıyor, babamın kımıltısız yüzüne değiyordu. Odada bulunduğum sürece bir kez olsun bana bakmamış, yalnızca gözyaşları içinde hıçkıra hıçkıra babamın saçlarını tarayıp durmuştu. Esmer yüzlü birkaç köylüyle bir bekçi kapıdan başlarını uzattılar. Bekçi, "Çabuk olun, çıkarın onu buradan!" diye öfkeyle bağırdı. Pencereye perde olsun diye asılmış koyu renkli örtü yelken gibi şişmişti. Bir seferinde babam beni yelkenli kayığa bindirmişti de ansızın hava bozmuş gök gürlemişti. Babam gülmüş, beni dizlerinin arasına alıp kuvvetle sığılarak bağırmıştı. Bir şey yok, korkma yavrumluk. Annem birden doğruldu ama hemen sırt üstü düştü. Saçları yeri süpürdü. Görmeyen solgun yüzü morarmıştı. Dişlerini babam gibi göstererek ürkünç bir sesle "Kapıyı kapatın, çıkarın lekseyi buradan!" diye bağırdı. Büyük annem beni kıyeterek kapıya doğru atıldı. "Dostlar korkmayın," dedi. "Dokunmayın ona, gidin İsa aşkına gidin. Kolera falan değil, doğuracak yalnızca, ne olur gidin." Loş bir köşeye, bir sandığın ardına gizlendim. Oradan annemin yere yuvarlanışına, dişlerini gıcırtatarak inleyişine bakıyordum. Büyük annem de onun yanına çömelmiş, okşayıcı, sevecen bir sesle mırıldanıyordu. "Kutsal ruh ve oğul adına, dayan var Yuşa, kutsal Meryem duacımız." Korkudan neredeyse ödüm patlayacaktı. İkisi de yerlerde yuvarlanıyor, babamın bedenine çarparak inliyor, bağırışıyorlardı. Ama babam kıpırdamadı bile, gülüyor gibiydi. İtişip kakışmaya epeyce sürüp gitti. Annem birkaç kez doğrulmaya çalıştıysa da hep düştü. Büyük annem kocaman, kara ve yumuşak bir top gibi odada bir içeri bir dışarı yuvarlanıp durdu. Birden karanlıkta bir bebek ciyaklaması işitildi. "Tanrı'ya şükürler olsun," dedi büyük annem. "Bir oğlan." Sonra gidip bir mum yaktı. Herhalde saklandığım köşede uyuyakalmışım çünkü gerisini hiç anımsamıyorum. Belleğimde taptaze duran bir başka canlı anı da mezarlığın ıssız bir köşesinde geçen yağmurlu bir gün. Kaygan bir çamur tümseğinin tepesinde durmuş, babamın tabutunun indirildiği çukura bakıyordum. Çukurun dibinde suyun içinde kurbağalar vardı. İşlerinden ikisi sarı tabut kapağının üzerine tırmanmayı başarmıştı bile. Büyük annem, ben, iliklerime kadar ıslanmış görünen bir bekçi ve canlarının sıkıldığı açıkça görünen kürekli iki adam mezarın çevresinde toplanmıştık. Küçücük boncuk taneleri gibi ılık bir yağmur hafif hafif üzerimize yağmaya başlamıştı. "Doldurun," dedi bekçi çukurdan uzaklaşırken. Büyük annem birden ağlamaya başlamış ve yüzünü atkısıyla gizlemişti. Mezar kazıcılar iki büklüm olmuş çala kürek çukura toprak atmaya başlamışlardı. Çukurun içindeki su çekilmişti. Kurbağalar tabutun üzerinden atladılar ve yamacına tırmanıp kaçmaya çalıştılar. Ama toprak onları gerisin geriye düşürüyordu. "Haydi gidelim Lyonya," dedi büyük annem, elini omuzuma koydu. Ama ben gitmek istemiyordum. Elinden kurtuldum. O, "Tanrı yardımcımız olsun," diye inledi. Ama sanki ne bana ne de Tanrı'ya söylüyordu bunu. Uzun bir süre hiç ses çıkarmadan mezarın başında durdu. Mezarın üzeri düzeldiği zaman bile oradan ayrılmadı. Kazıcılar küreklerini toprağa pat pat vuruyorlardı. Kof bir ses çıkıyordu. O ara beklenmedik bir rüzgar çıktı ve yağmuru alıp götürdü. Büyük annem elimden tuttu, beni çevresi bir sürü kararmış, haşla dolu olan uzakça bir kiliseye götürdü. "Neden ağlamıyorsun?" dedi mezarlıktan çıkarken. "Bir iki damla da olsa gözyaşı dökmen gerekirdi." "İçimden gelmiyor," diye karşılık verdim. "Peki içinden gelmiyorsa ağlama," dedi usulca. Bu bana çok garip gelmişti. Öyle sık sık ağlayan bir çocuk değildim. Hem bedensel bir acı yüzünden değil, genellikle bir hakarete uğrayınca filan ağlardım. Babam benimle alay eder ama annem bağırırdı. "Sakın ağlayayım deme." Daha sonra bir arabaya binip geniş ve çok çamurlu bir sokaktan geçtik. Yolun iki yanında koyu kırmızı boyalı evler sıralanmıştı. Büyük anneme sordum. "Kurbağalar kurtulabilecekler mi?" "Hayır, sanmam. Tanrı yardımcıları olsun." Tanrı'nın adını böylesine sık ve tanıdık bir imiççesine ne annem ne de babam anardı. Birkaç gün sonra hep birlikte buharlı bir gemiyle yola çıktık. Küçük bir kamaraya doluşmuştuk. Yeni doğan kardeşim Maxim ölmüştü. Cesedi beyaz bir çarşafa sarılmış olarak masanın üzerinde yatıyordu. Kırmızı bir kurdeleyle bağlamışlardı. Bavul ve sandık yalınanın üzerine tırmanıp yuvarlak ve at gözü gibi fırlak pencereden dışarı çıktım. Islak camın ardında dönüp duran köpüklü suların sonu yoktu. Sular arada bir yükselip camı yutacak gibi oluyor, o zaman kendimi hemen yere atıyordum. Büyük annem "korkma" diyerek beni yumuşak kollarını alıp yerden kaldırıyor, yine eşya yığınının üzerine çıkarıyordu. Suyun üzeri kül rengi nemli bir sis kaplamıştı. Uzak bir yerlerde koyu renkli bir kara parçası bir görünüp bir yok oluyordu. Çevremdeki her şey sarsılıyordu. Yalnız ellerini başının arkasına koyup duvara yaslanmış olan annem yere çivilenmiş gibi duruyor, hiç sallanmıyordu. Annemin yüzü bulutlanmış, iyice asılmıştı. Sımsıkı kapalı gözleriyle kör birine benziyordu. Bir kez olsun konuşmadı. Sanki bir değişim geçirmiş, yepyeni garip biri olmuştu. Giysisi bile farklıydı. Büyük annem o tatlı sesiyle ikide bir soruyordu. "Var ya, yavrum bir şeyler yemeye çalışsan olmaz mı?" Annem karşılık vermiyor, kıpırdamadan öylece duruyordu. Büyük annem benimle fısıldayarak konuşurdu. Ama anneme gelince sesini yükseltir, yine de ürkek ve dikkatli bir tavır takınarak pek az şey söylerdi. Birden bana ondan korkuyormuş gibi geldi. Bunu çok iyi anlıyordum. Kendim büyük annemi büsbütün yakın duydum. Saratov diye bağırdı birden büyük annem, sesi öfkeliydi. Nereye gitti bu tayfa? Saratov ve tayfa sözcükleri bana pek garip ve yabancı gelmişti. Geniş omuzlu, kır saçlı bir adam girdi kamaraya. Maviler giymişti. Elinde küçük bir kutu taşıyordu. Büyük annem kutuyu aldı, kardeşimi içine yatırdı. Sonra kutuyu eline aldı, kollarını ileriye doğru uzatarak kapıya doğru götürdü. Ama daracık kapıdan geçemeyecek kadar şişmandı. Belki yan yan geçebilirdi. Onun duyduğu şaşkınlık ve sıkıntı beni güldürdü. Annem, "Ah anne!" diye bağırıp tabutu onun elinden aldı. İkisi birlikte odadan çıktılar. Mavil adama baka kalmıştım. "Ne o, kardeşciğin gitti mi?" dedi adam bana doğru eğilerek. "Sen kimsin?" "Bir tayfa. Ya Saratov kim?" "Saratov bir kasabadır. Bak pencereden, işte orada." Pencereden toprağın akıp gittiğini görebiliyordum. Karanlık ve sarptı. Sis üzerinde dumanlı halkalar biçiminde yükseliyor, bana bir somundan yeni kesilmiş ekmek dilimlerini anımsatıyordu. Büyük annem nereye gitti? Tonunun gömmeye. Toprağı mı gömecekler? Elbette, başka nasıl gömebilirler ki? Tayfaya babamla birlikte diri dili gömülen kurbağalardan söz ettim. Kollarını kaldırarak beni sıkı sıkı kucaklayıp öptü. Henüz bunları anlayamayacak kadar küçüksün dedi. Kurbağalara acımana gerek yok. Canları cehennem hepsinin. Acınacak biri varsa o da annen. Bak yaşam ne hale getirdi onu. Birden yukarıdan bir uğultu, bir kükreme yükseldi. Bu sesin gemiden geldiğini biliyordum. Hiç korkmadım. Ama tayfa beni çarçabuk kucağından indirdi. Kapıdan fırlarken koşmam gerek dedi. Ben de koşmak istiyordum. Kameradan dışarı çıktım. Loş, daracık koridorda kimsecikler yoktu. Kapının yanındaki merdivenin bakır kaplamaları parlıyordu. Başımı kaldırdığımda torbalar, heybeler taşıyan insanlar gördüm. Herkesin gemiden ayrılmaya hazırlandığı belliydi. Yani benim de gitmem gerekiyordu. Kendimi koridorun ağzında, küpeşlerin yanı başına yığılmış insanların arasında bulunca hepsi birden bana bağırmaya başladılar. Kimin çocuğusun sen? Bilmiyorum. Bir süre itip kakarak serseme çevirdiler beni. Sonunda o kır saçlı tayfa ortaya çıktı da elimden tuttu. Astrahan'dan diye açıkladı. Kameralardan birinde kalıyor. Sonra beni alıp kameraya götürdü. Bir yük yanının üzerine oturttu. Bir yere kıpırdayayım deme dedi. Giderken de gözdağı vermek ister gibi parmağını salladı. Yukarıdan gelen gürültü giderek kesildi. Gemi artık suda sallanmıyordu. Hafif hafif titremeye başlamıştı. Islak duvara benzer bir şey pencerenin önünü kapamıştı. Ve kameranın içi kararmış, boğucu bir hal almıştı. Yükler beni ezmek istercesine büyümüşlerdi sanki. İyice tedirgin olmuştum. Yoksa beni bu boş gemide bırakıp gitmişler miydi? Kapıya yaklaştım ama bakır tokmağı çeviremedim. Elime bir süt şişesi aldım, var gücümle tokmağı indirdim. Süt bacaklarımdan aşağı süzülüp pabuçlarıma doldu. Başarısızlığıma öfkelenmiştim. Denklerin üzerine uzanıp usul usul ağlamaya başladım. Gözyaşlarım yanaklarımdan aşağı yuvarlanırken uyuyakalmışım. Uyandığımda gemi baştan aşağı sarsılıyor, uskuru suyu dövüyordu. Domboz tutuşmuştu sanki. Yüz yuvarlak bir güneşe benziyordu. Büyük annem yanına oturmuş, alnını kırıştırmış, kendi kendine bir şeyler mırıldanarak saçlarını tarıyordu. Kapkara mavimsi pırıltılar saçan saçları inanılmaz ölçüde uzundu. Omuzlarından, göğüslerinden, dizlerinden sarkıp yerlere kadar uzanıyordu. Onları tutam tutam ayırıp birkaç dişi kalmış tahta bir tarakla taramaya çalışıyordu. Dudakları kıvrılmış, gözleri öfkeyle dolmuştu. Yüzü o kocaman saç yanının ortasında ufacık kalmıştı ve nedense gülünç bir görünüş almıştı. Bugün ters tarafından kalkmışa benziyordu ama ona saçlarının neden böyle uzun olduğunu sorduğunda, dünkü gibi tatlı ve ılık bir sesle, "Bu Tanrı'nın cezalandırma yollarından biridir," dedi. "Bu yığını taramak tam deli işi. Kızlığımdan beri bu aslan yerisiyle övünürdüm. Şimdi ise başımın belası oldu. Sen biraz daha uyusaydın ama daha çok erken, güneş daha yeni doğdu. Ama daha fazla uyumak istemiyorum." "Uyuma öyleyse," dedi üstünde durmadan. Kanepenin üzerinde sırt üstü gerilmiş bir yay gibi yatan anneme yan gözle bakarak saçlarını taramaya devam etti. "Dün o şişeyi nasıl kırdın? Anlat bakayım beni alçak sesle." Konuşurken sözcükler ağzından şarkı söyler gibi çıkıyordu. Bu yüzden parlak, canlılık dolu çiçekler gibi belleğimde kolayca yer etmişti bu konuşmalar. Gülümsediği zaman kiraza benzeyen göz bebekleri sözle anlatılamayacak bir ışıkla aydınlanıp irileşiyor, güzel beyaz dişleri ortaya çıkıyordu. Yanaklarının rengi koyulaşmış, kırışıklarla dolu derisine karşın bütün yüzü yeniden gençleşip ışıldamaya başlamıştı. Bu güzelliği bozan, ucu kızarmış, üzeri kara beneklerle dolu o şişik burnuydu. Gümüş yaldızlı bir kutu içinde taşıdığı enfiyeyi kullanırdı. İşten gelen sıcak, neşeli bir ışıkla aydınlanan karanlık bir varlıktı o. İnsana kambur dedirtecek kadar çökük dururdu. Ama onca şişmanlığına karşın hareketlerinde şaşırtıcı bir çeviklik ve kolaylıkla göze çarpıyordu. Tıpkı kocaman bir kedi gibiydi ve bir kedi kadar da yumuşak ve sevecendi. O yaşamıma girmeden önce karanlık bir köşede uyuyup kalmış olmalıyım. O beni uyandırıp gün ışığına çıkarmış, çevremdeki her şeyi sonsuz bir iple birbirine bağlayarak çok renkli bir dantel gibi örmüştü. Bir anda bana yaşam arkadaşı, yürekten yakın bir dost olmuştu. Yaşamda en çok değer verdiğim, beni herkesten iyi anlayan insandı o. Onun çevresine karşı beslediği bencillikten uzak sevgi, ruhumu besleyip zenginleştirmiş, önümdeki zorlu yaşamda bana gerekli olan gücü sağlamıştı. 40 yıl önce ırmakta işleyen gemiler çok ağır giderdi. Bu yüzden Nijne'ye ulaşmamız çok uzun sürdü. Doğunun güzelliğini de ilk olarak o zaman açık seçik anlayabildiğimi anımsıyorum. Havalar güzeldi. Sabahtan akşama dek büyükannemle güvertede dolaşıyorduk. Bulutsuz göğün altında Volga kıyıları sonbaharın altın renklerine bürünmüş bir ipe yandırıyordu. Çarkları griye çalan, mavi suları ağır ağır döven, parlak kırmızı renkli bir gemi yedeğine aldığı bir mavna ile hiç telaşsız yukarıya doğru geliyordu. Güneş Volga üzerindeki yörüngesini belli etmeden geçiyordu. İnsanın karşısına her an ilgiyle bakacağı yeni bir şey çıkıyor, görünüm durmaksızın değişiyordu. Yeşil tepeler toprağın yeşil giysisinin kıvrımları gibiydi. Kıyı boyunca serpiştirilmiş köyler, kasabalar birer çörek yığınıydı sanki. Suyun üzerinde altın renkli sonbahar yaprakları yüzüyordu. ''Bak ne güzel!'' diye bağıran büyükannem güvertede bir o yana bir bu yana koşup duruyordu. Yüzü parlıyordu. Gözleri semişlerileşmişti. Kıyıları seyretmeye öyle dalmıştı ki beni unutmuştu. Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş küpeşlerinin kıyısında duruyordu. Bir ala gülümsedi. Gözlerinde yaşlar vardı ama bir şey söylemedi. Çiçekli koyu renkli eteğine asıldım. ''Ne var?'' dedi şaşırarak. ''Derin bir uykuya dalmış olmalıyım. Her şey bir düş gibi.'' ''Niye ağlıyorsun?'' ''Çünkü çok mutluyum yavrum. Ama çok da yaşlıyım.'' dedi gülümseyerek. ''Yaşlı bir kadınım. 60 yıldan fazlasını gördüm, geçirdim.'' Bir tutam enfiye çekti. Sonra bana iyi yürekli haydutlar, vahşi hayvanlar ve kötü ruhlarla dolu o doyulmaz masallarını anlatmaya koyuldu. Bütün bu öyküleri yüzü bana dönük, yumuşak ve gizemli bir sesle anlatırdı. Yüreğime beni yüceltecek bir güç akıyormuş gibi yüz yuvarlak açılmış gözlerinde yüzüme dikerdi. Masal anlatışı şarkı söyler gibiydi. Anlattıkça sözcükler daha uyumlu ve akıcı oluyordu. Onu dinlemek dünyanın en doyulmaz şeyiydi. Yanı başına oturur, daha daha diye yalvarırdım. Peki peki, bir zamanlar yaşlı bir cin varmış. Ocağın yanında otururken ayağına bir tel şehriye batmış. İleri geri sallanarak, aman küçük varecikler, bu acıya dayanamam ben diye inliyormuş. Büyük annem bunları anlatırken bacağını kaldırmış, eliyle tutarak sallıyor, sanki acı çeken kendisiymiş gibi yüzünü gülünç bir biçimde buruşturuyordu. Sakallı birkaç tayfa başımıza toplanmıştı. Hepsi pek mutlu görünüyor, büyük annemin masallarını dinlerken gülüp alkışlıyorlardı. Haydi büyük anne, biraz daha anlat deyip duruyorlardı. Sonra gel sen de bir yudum al deyip büyük anneme vodka verdiler. Beni de kavun karpuza buyur ettiler. Bütün bunlar gizlice yeniliyordu çünkü güvertede bir şey yemek yasaktı. Bu işi kovalayan bir görevli de vardı. Birini meyve yerken yakalarsa hemen elinden alıp ırmağa fırlatıyordu. Tıpkı polis gibi giyinmişti. Üniformasının düğmeleri sarı pirinçtendi. Genellikle sarhoş der zaman uzaktan onun geldiğini gördüm herkes göz önünden sıvışıyordu. Annem güverteye pek seyrek çıkıyor, hele bizim yanımıza hiç gelmiyordu. Gemiye bindiğimizden beri hiç konuşmamıştı. İri biçimli gövdesini, esmer ve duygularını yansıtmayan yüzünü, başının üzerinde ağır bir taç gibi duran örgülü parlak saçlarını, dirençli ve güçlü duruşunu ince bir sis perdesinin ardındaymış gibi görebiliyorum şimdi. Büyük annemkilere benzeyen iri kül rengi gözleriyle soğuk ve uzak bakıyor, ''Bu adamlar sizinle alay ediyorlar anne!'' dedi bir gün sert bir sesle. ''Olsun varsın'' diye karşılık verdi büyükannem umursamaz bir sesle. ''Bırak gülsünler, iyi gelir onlara bu.'' Büyükannemin Nijni'yi ilk gördüğümüz zamanki çocuksu sevincini unutamam. Beni elimden tutup küpeşteye doğru sürüklemiş. ''Bak bak, ne kadar güzel, Nijni, ne kent ama. Şu kiliseleri görüyor musun? Hani şuradakiler sanki göğe yükselip uçacak hepsi demişti. Anneme, Varyuşa niye sen de gelip bakmıyorsun? Haydi bir dakikacık olsun gel. Neşelen artık derken ağlayacak gibiydi. Annem kederle gülümsedi. Gemi bu güzel kentin karşısında yüzlerce sivri direk, bir sürü demiz ve kayıklarla dolu ırmağın ortasında demir atmıştı. İçi insanlarla dolu kocaman bir kayık gemiye yanaştı. İndirilen ip merdivene bağlandı. Kayıktakiler birer birer gemiye tırmandılar. Hepsinin önünde ufak tefek, kara kuru yaşlı bir adam vardı. Baştan aşağıya kapkara giyinmişti. Soluk altın rengi bir sakalı, ufacık yeşil gözleri vardı. Burnu kuş gagası gibiydi. Merdivenin tepesine çabucak tırmanıverdi. Baba diye buğulu bir sesle haykıran annem adamın kollarına atıldı. O da annemin başını iki el arasına alıp kızarmış küçük elleriyle yanaklarını çabucak okşadı. Eh benim budala kızım nasılmış bakayım? Haydi haydi neyse sonunda geldiniz işte diye bağırdı. Büyük annem topaç gibi dönerek kaşla göz arasında herkesi kucaklayıp öpmeyi başarmıştı. Beni aceleyle öne doğru iteledi. Kıpırdan biraz dedi. Bak bu Mihail dayı, bu da Yakov dayı, Natalya teyze, bunlar da yeğenlerin. İkisinin de adı Şasa ve yeğenin Katerina. Kocaman bir aile. Büyük babam ona iyisin ya dedi. Birbirlerini üç kez öptüler. Sonra büyük babam beni kalabalığın arasından kendine doğru çekti ve başımı tutarak sordu. Ya sen kimsin acaba? Ben Astrahanlıyım, kamera bölümünden. Ne diyor bu yahu diye sordu büyük babam büyük anneme. Bir karşılık vermeme fırsat kalmadan beni bir kıyıya itti ve elmacık kemikleri tıpkı babasınınkiler dedi. Hadi bakalım kayığa binin artık. Kıyıya vardık. İri taşlarla döşeli bir yoldan yokuş yukarı çıkmaya başladık. Yolun iki yamacı çiğnene çiğnene ezilmiş seyrek otlarla kaplıydı. Büyük babamla büyük annem önden yürüyorlardı. Büyük babam onun ancak omzuna erişebiliyor, yanı sıra minicik adımlar atıyordu. Oysa annem ona tepesinden bakıyor, boşlukta kayar gibi gidiyordu. Dayılarım onları sessizce izliyorlardı. Düz kara saçlı olanı Mihail idi. Tıpkı büyük babam gibi o da bir deri bir kemikti. Yakov dayı ise parlak ve kıvırcık saçlıydı. Onların ardından da parlak, renkli giysileriyle birkaç şişman kadın ve hepsi de benden büyük olan ama hiç sesleri çıkmayan 6 çocuk geliyordu. Ben büyük annem ve Natalya teyze ile birlikte yürüyordum. Natalya teyze soluk yüzlüydü. Kocaman bir karnı vardı. İkide bir soluk soluğa duruyor. Ay adım atacak halim kalmadı diye yakınıyordu. Neden sanki seni peşlerine sürüklediler diye öfkeli öfkeli mırıldanıyordu büyük annem. Hiç akıl kalmamış bunlarda. Büyüklerden de çocuklardan da hoşlanmamıştım. Kendini onların arasında yabancı gibi görüyordum. Büyük annem bile bana yabancılaşmış, benden uzaklaşmıştı sanki. Büyük babama karşı belirli bir soğukluk duyuyordum nedense. Onun kişiliğinde bir düşmanın varlığını sezinliyordum. Bu yüzden onu yakından izlemeye başladım. Ama bu merakımın başımı derde sokmasından da dikkatle sakınıyordum. Yolun sonuna vardık. En yukarıda sağdaki bayıra yaslanmış tek katlı alçak bir ev vardı. Sokağın ilk eviydi. Kirli pembeye boyanmıştı. Çatısı dışarı doğru çıkıntılı pencerelerin üzerine bir şapka gibi sarkmıştı. Sokaktan bakınca büyükmüş gibi görünüyordu ama loş odaları minicikti. İçinde öfkeli insanlar gemiden inmeye hazırlanan yolcular gibi sağa sola koşuşuyorlar, üstü başı eski püskü olan çocuklar hırsız serçeler gibi oraya buraya üşüşüyorlardı. Evin içini baştan aşağı keskin yabancı bir koku kaplamıştı. Dışarıda bahçede duruyordum. Burası da ev kadar tatsızdı. Bahçe boydan boya kurumaları için asılmış geniş ıslak çaputlarla doluydu. Her yeri işleri yağlı yağlı görünen renkli sularla dolu kazanlar kaplamıştı. Bez parçaları bu renkli sulara daldırılıyordu. Bir köşede basık, eklenti bir salaşın altındaki sobada gürül gürül odun yakılıyordu. Kaynayıp fokurdayan suyun sesini işitiyordum. Göremediğim birisi bağıra bağıra bir takım garip sözcükler söylüyordu. Sandal ağacı, magenta, gözyaşı.